Ayrım 31.
Kadınlar arasında umutsuzluğa kapılanlar olmadık davranışlarda bulunuyorlardı. Günlerden beri yoldaydılar. Yürüyemeyecek duruma gelmişler, hayatlarından bezmişlerdi. Sırtlarında yiyecek çuvalları, kucaklarında kundağa sarılı bebekleriyle perişan bir durumdaydılar. Birçokları çocuklarını yolun kenarına bırakıyor, torbalardaki unları yerlere döküyor, sonra da gerisin geriye dönüyorlardı. Açlıktan yavaş yavaş ölmektense hemen ölmek daha iyi diyorlardı. Ormandaki vahşi hayvanlar tarafından parçalanmaktansa düşman elinde işkence görmeyi yeğe tutuyorlardı. Güçlü kadınlarsa erkeklerin anlayamadığı bir cesaret ve güçle hareket etmekteydiler. Sivrit'in komutana söyleyecek daha birçok şeyi vardı. Kampta birincisinden daha tehlikeli bir ayaklanma baş göstermek üzereydi. Liberius'u uyandırmak istiyordu. Ama Sivrit zaten ağır konuşan bir insandı. Hele Liberius'un ikide bir onu söyleyeceğini çabuk söylemesi için zorlaması, sözcükleri daha da güçlükle bulmasına neden oluyordu. Liberius da yolun üzerine kendisine seslenen adamların yanına gitmek için acele ediyordu. Üstelik son iki hafta süresince Liberius'a buna benzer haberler getirmişlerdi. Liberius artık hepsini ezbere biliyordu. Sivrit, acele etme reis yoldaş dedi. Konuşmamı şaşırtıyorsun. Şu kadınların kampına git de saçmalıklarına bir son vermelerini söyle. Yoldaş olacaklardan ben kendimi... Lafını kısa kes Sivrit, görmüyor musun beni çağırıyorlar. Sözleri ağzında geveleme. Bir de şu şeytan kadın Kubarika var. Kimse ne mal olduğunu bilmiyor. O da beni hayvanlara veteriner atayın diyor. Ama hayvanlara baktığı filan yok. Genç göçmen kadınların akıllarını çeliyor, büyü müyü gibi bir şeyler yapıyor. Çektiklerinizden kendiniz sorumlusunuz diyor. İşte kızılların bayrağının peşinden koşarsanız böyle olur. Hangi göçmen kadınlardan söz ediyorsun? Bizimkilerden mi, kamptakilerden mi yoksa ötekilerden mi? Ötekilerden elbette, yeni gelenlerden, yabancılardan. Onları kamptan uzaklaştırsınlar diye emir vermiştim ya. Ne oldu, buraya nasıl geldiler? Gidecekleri yerde her şey yakılmış yıkılmış. Durumu görünce yarısı gerisin geriye döndü. Diğerleri de beyazların tarafına geçmiş. Peki ama orman ve bataklığı nasıl geçmişler? Baltalar, hızarlar ne için yapılmış? Birlikte gönderdiğimiz muhafızların da yardımı olmuş kuşkusuz. Anlattıklarına göre baltalarla ağaçları devire devire 20 millik bir yol açmışlar. Köprüler kurmuşlar. Bizim aylarca yapamayacağımız şeyler yapmışlar. Güzel. Demek 20 millik bir yol açmışlar ha? Peki sen niçin karşımda durmuş da sırıtıyorsun? İşte beyazların istediği oldu. Tayga'da 20 millik bir yol. Şimdi bütün toplarını, askerlerini buradan geçirecekler. Sen de bu yola nöbetçiler koy canım. Böylece sorun halledilir. Sağ ol. Ne yapacağımı sana soracak değilim. 6. Artık günler kısalmaya başlamıştı. Saat 5 olunca hava kararıyordu. Alacakaranlıkta Yuri, Liberius'un birkaç gün önce Sivrit'le konuştuğu yere geldi. Kampa dönüyordu. Kampın sınırını belli eden tepedeki üvez ağacına varınca şakadan rakibim dediği inek bakıcısı Kubarika'nın sesini işitti. Kadın neşeli çığlıklar atarak bir şarkı söylüyordu. Aralı sırada kopan kahkahalardan, konuşmalardan Kubarika'nın çevresinde kadınlı erkekli bir grubun toplanmış olduğunu fark etti. Sonra ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Toplantı dağılmıştı. Yalnız kaldığını düşünen Kubarika bu kez yalnızca kendisi için şarkı söylemeye başladı. Yuri bataklığın içine düşmemek için üvez ağacının etrafındaki kuru toprağa basarak dikkatle yürüyordu. Birden olduğu yerde kala kaldı. Kubarika, Yuri'nin bilmediği ama kulağına yabancı gelmeyen eski bir Rus türküsü tutturmuştu. Belki hepsini uyduruyordu. Eski Rus türkülerinin yanık, insanın içine işleyen bir havası vardır. Yuri kendini bu havaya kaptırmış, istemediği, unutmaya çalıştığı şeyleri düşünüyor, anımsıyordu. 7. Palik'in karısı Agata hastalanan ineğini Kubarika'ya getirmişti. İnek sürüden alınarak boynuzlarından geçirilen bir iple bir ağaca bağlanmıştı. İneklerin çoğu Sibirya'da pek geçerli olan İsviçre inekleri cinsindendi. Hemen hepsinin de rengi beyazlı siyahlıydı. Onlar da sahipleri gibi bitip tükenmez yolculuktan, yiyecek kıtlığından dolayı bitkin durumdaydılar. Durmadan karınları birbirlerine sürünüyor, yerin darlığından erkek mi dişi mi aldırmaksızın birbirlerinin üstüne tırmanıyor, boğa gibi kükrüyorlardı. Çobanlık eden yaşlılar ve çocuklar da peşlerinden koşuyorlardı. Kubarika'nın çevresini bir meraklı grubu almıştı. Yuri de bu grubun en gerisinde duruyordu. Kubarika biraz sinirli gibiydi ama kendini tutmasını beceriyordu. Yuri onu bu kadar yakından ilk kez görüyordu. Kubarika her zamanki gibi şapkasını ve kalın paltosunu giymişti. Yaramaz, coşkulu hali gittikçe yaşlanan gözlerine canlılık, gençlik veriyordu. Yuri'yi asıl şaşırtan şey Palik'in karısında gördüğü değişiklikti. Kadının gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacak gibiydi. Boynu da ipincecik olmuş, adeta uzamıştı. Son birkaç gün içinde o kadar yaşlanmıştı ki Yuri onu güçlükle tanıdı. Kubarika'ya inek hiç süt vermiyor diyordu. Belki gebedir diye düşündüm, bekledim ama şimdiye kadar memeleri süt dolmalıydı. Oysa hiçbir şey yok. Niçin gebe olacakmış? Şu hayvanın durumuna baksana, derisi kemiğine yapışmış. Sana da bir parça okumak lazım. Bir derdim daha var, kocama bir şeyler oldu. Merak etme, onu sana döndürecek ilacı biliyorum, derdim bu olsun, o çok kolay. Sana öyle bağlanacak ki aman yanımdan gitsin diye dua etmeye başlayacaksın. Başka ne derdin var? Hayır, kocamın çapkınlığından şikayetçi değilim. Keşke öyle bir şey olsaydı. Bana ve çocuklarına çok bağlı. Bizden ayrılacak diye derdinden kahroluyor. Ne düşündüğünü biliyorum. Kampı ikiye ayıracaklarından, bizi başka yere, kendisini başka yere göndereceklerinden korkuyor. Düşmanın eline düşüp işkence göreceğiz diye kendini kahrediyor. Ne düşündüğünü biliyorum. Bir gün canına kıyacak diye korkuyorum. Bunu bir düşüneyim. Derdini sona erdirecek bir çıkar yol bulurum elbet. Başka derdin var mı? Başka derdim yok. Derdim ineğim ve kocam. Bunları da dert mi sanıyorsun şekerim? Tanrı'nın şanslı kulusun. Senin gibileri mumla arasan bulunmaz. Demek yalnızca iki tanecik derdim var. Bir tanesi kocandan. Pekala. Şimdi pazarlık edelim. İnek için bana ne vereceksin? Ne istersin? Bir somun ekmekle kocanı istiyorum. Etrafındakiler kahkahalarla gülmeye başladılar. Alay mı ediyorsun? Çok fazla istedim değil mi? Pekala, bir somun ekmeğe razıyım. Kocan için daha sonra konuşuruz. Kahkahalar daha da yükseldi. Adı nedir? Kocanın değil, ineğin. Yosma. Sürüdeki ineklerin yarısından çoğunun adı Yosma. Her neyse, biz işimize bakalım. Kubarika ineği iyileştireceğini savunduğu duayı okudu. İlk önceleri inekle çok yakından ilgileniyordu. Ama sonra konudan tümüyle uzaklaştı. Agata'ya büyücülük hakkında uzun bir nutuk çekti. Yuri kadının söylediklerini şaşkınlıkla dinliyordu. Ağzı bir karış açık kalmıştı. Tıpkı Moskova'dan gelip Varikino'ya gittikleri gün arabacı Bacchus'u dinlediği gibi kendinden geçmişti. Yine de Kubarika'nın sözlerinin eski bir yapıtın parçaları olduğunu anlayabiliyordu. Ama bunları o kadar yanlış öğrenmiş, kendinden o kadar çok şey katmıştı ki sözlerin aslıyla hiçbir ilgisi kalmamıştı. Yine de bu uydurma şeyler Yuri'yi gerçek yaşamdaki olaylar gibi etkiliyordu. Şimdi bulunduğu yerden uzaklaşmış, bambaşka bir dünyaya dalmıştı. Karşısında Lara vardı. Gizli bir sandığın kilidi içinde anahtar nasıl dönerse, Lara'nın omuz kemiği de bir kılıç darbesiyle o şekilde açılmış, içinde sakladığı sırlar olduğu gibi dışarıya çıkmıştı. Şimdi onun göğsünde her şeyi görmek mümkündü. Bir takım kentler, sokaklar, odalar bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. Onu ne kadar çok seviyordu, ne kadar sevilecek bir kadındı. Tam Yuri'nin düşlediği, gereksinmesi olduğu tipte bir kadın. Peki ama Lara'yı bu denli çekici, güzel yapan şey neydi? Ondaki bu güzelliğe bir ad verilebilir miydi? Hayır, olanaksızdı. Tanrı onu boş bir zamanında bir tek el hareketiyle yaratmış, en iyi, en güzel biçimiyle ortaya çıkarmıştı. Sonradan üzerinde değişiklikler yapmaya, düzeltmeye girişmemişti. Peki Yuri ne alemdeydi, ne yapıyordu, neredeydi? Bir Sibirya ormanında çevreleri kuşatılan çetecilerle birlikteydi. Çetecilerin alın yazısını paylaşmaya zorlanmıştı. Ne kadar inanılmaz, komik bir alın yazısıydı. Yuri'nin kafasında gözlerinin önünde bir duygu perdesi var gibiydi. Her şey bir bulutun içine girmişti. Hiçbir şey gereğince görmüyor, işitmiyordu. O sırada beklenen kar yerine ince bir yağmur yağmaya başladı. Kentlerde sokağın bir başından öteki başına dek gerilen bezden ilanlar gibi sevdiği kadının yüzü bütün ormanı kapladı. Bu yüz ağlıyordu. Yağmur da bu yüzü öpüyor, okşuyordu. Büyücü kadın Agata'ya artık git dedi. İneğin iyi olacak, Tanrı'ya dua et. Başka yapılacak bir şey kalmadı. 8. Şimdi çarpışmalar Tayga'nın batı bölümünde oluyordu. Yalnız Tayga o kadar geniş ve sıktı ki çarpışma yalnızca onun sınırlarında geçiyor, içerilere giremiyordu. Tayga'nın göbeğinde bulunan kamptan savaşmaya ne kadar çok insan giderse gitsin, geriye yine bir yığın çeteci kalıyordu. Uzaklarda devam eden savaşın gürültüsü kampa kadar ulaşmıyordu. Sonra top sesleri çok yakından gelmeye başladı. O zaman kamptakiler telaş içinde çadırlarına, vagonlarına koşuştular. Acele acele eşyalarını topladılar. Çok geçmeden tehlikenin aslı olmadığı anlaşıldı. Gittikçe büyüyen bir kalabalık patlamaların geldiği tarafa yöneldi. Yerde kanlar içinde yatan bir insan yığınının çevresine toplandılar. Adamın sağ koluyla sol bacağı kopmuştu. Kalan kolu ve bacağıyla kampa kadar nasıl gelebildiği akıl almaz bir şeydi. Koparılmış kol ve bacak adamın sırtına bağlanmıştı. Üstüne bir yafta koymuşlardı. Yaftada bilmem hangi kızıl birliğin yaptığı zulümlere karşılık bu adamın da bu duruma sokulduğu yazılıydı. Oysa çetecilerin bu kızıl birlikte hiçbir ilgisi yoktu. Ayrıca çeteciler verilen tarihe kadar silahlarını Witz'in ordu birliklerine vermezlerse başlarına bundan da kötü sonuçların gelebileceği anlatılıyordu. Kan kaybından baygın bir durumda olmasına rağmen adam uzun uzun Witz'in keşif kuvvetlerinin yaptığı işkencelerden söz etti. Kendisini ölüme mahkum etmişlerdi. Ama sonradan çetecilerin arasında panik yaratmak için onun kolunu bacağını kesip buraya yollamışlardı. Kampın sınırlarına kadar getirip bırakmışlardı. Zavallı adamcağız dudaklarını zorla kıpırdatıyordu. Ne söylediğini anlamak için iyice eğilmek gerekti. Dikkatli olun yoldaşlar, geldik açıldı. Nöbetçiler koyduk, şiddetli çarpışmalar oluyor, onları buraya sokamayız. Gedik açıldı, ani bir baskına hazırlanıyorlar, biliyorum devam edemeyeceğim yoldaşlar, artık ölüyorum. Bir parça dinlen, sus, konuşma. Görmüyor musun ne kadar acı çekiyor? Adam yeniden konuşmaya başladı. Alçak herifler her yanımı doğradı. Dedi ki, kim olduğunu söylemezsen seni kendi kanının içinde yüzdüreceğim. Ona kendilerinden kaçıp çetecilere katılmak isteyen biri olduğumu nasıl söyleyebilirdim? Kimden söz ediyorsun? Adamın adı nedir? Seni bu duruma kim soktu? Bırakın bir damla soluk alayım, anlatacağım. Hetman Bekeşin ile Albay Strese. İkisi de Witsin'in adamları. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Bütün kasaba inim inim inliyor. İnsanları canlı canlı pişiriyorlar, parçalara ayırıyorlar. Ensenizden tutup don gömlek zifiri karanlık bir vagonun içine atıyorlar. İçerisi sizin gibi insanlarla dolu. Sonra birisi gelip elini uzatıyor, yakaladığını dışarı çekiyor. Bazılarını boğazlıyor, bazılarını asıyor, bazılarını da sorguya çekmek için götürüyorlar. Kan revan içinde kalıncaya dek dayak atıp sonra da yaraların üzerine tuz ekiyorlar. Üzerinize kaynar su döküyorlar. Kustuğunuz ya da altınıza ettiğiniz zaman da bunları size zorla yediriyorlar. Ya kadınlarla çocuklar, ah tanrım. Zavallı adam son anlarını yaşıyordu. Bir çığlık attı, sonra öyküsünü bitiremeden son nefesini verdi. Çevresindekiler onun öldüğünü anladılar. Şapkalarını çıkarıp saygıyla sustular. O akşam kampta birbirinden acıklı haberler dolaşmaya başladı. Panik de ölen adamın başında bulunanlar arasındaydı. Adamı görmüş, anlattıklarını dinlemiş, sırtında bağlanan yaftada yazılı olanları okumuştu. Öldüğü takdirde ailesinin başına geleceklerden duyduğu korku bir kat daha artmıştı. Düşünde karısına ve çocuklarına işkence edildiğini görüyor, acı dolu seslerini, imdat isteyen çığlıklarını işitiyordu. Sonunda bir gün onları gelecekteki bu işkenceden kurtarmak için çok sevdiği çocuklarına oyuncaklar oyduğu keskin bıçağıyla hepsini teker teker kesip öldürdü. Herkesi hayretler içinde bırakan şey, Palik'in kendisini de o sırada öldürmemiş olmasıydı. Yuri onun ne düşündüğünü, kafasında ne gibi planlar kurduğunu merak ediyordu. Artık yaşamdan ne bekleyebilir, kimin için yaşayabilirdi? Nasıl bir düşünceyle yaşıyordu? Yaşamı artık sona ermişti. Aklını kaçırdığı da kesindi. Liberius, Yuri ve diğerleri oturmuş bu konuyu tartışırlarken Palik kampın içinde başı göğsüne düşmüş, sinsi, kötü bakışlı gözleriyle çevresini süzüyordu. Yüzünde insanlıktan çıkmış aptalca bir gülümseyiş vardı. Hiçbir şeyin hiçbir zaman gideremeyeceği bir acıyla inlediği belli oluyordu. Onun için kimse üzülmüyor, kimse haline acımıyordu. Herkes ondan kaçmaya bakıyordu. Çeteciler içinde onu linç etmek isteyenler çıkmıştı ama bunlar taraftar bulamamışlardı. Artık Palik'in bu dünyada yapacağı hiçbir şey kalmamıştı. Bir sabah erkenden sudan kaçan bir kuduz köpek gibi kamptan çıkıp gitti. Sanki kendi kendine kaçar gibi bir hali vardı. 9. Kış başlayalı hayli olmuştu. Buzlu sisin gerisinde parça parça şekiller, birbiriyle ilgisiz sesler duyulup görülüyor, bunlar bir an hareketsiz kaldıktan sonra yeniden ortadan kayboluyordu. Artık güneş, yeryüzünün alıştığı eski güneş değildi. Düşten ya da bir peri öyküsünden çıkmış gibi toz toparlak bir güneş doğuyor, kehriba sarısı ışıklarını kalın bulut tabakalarının arasından güçlükle yansıtabiliyordu. Bu ışıklar da ağaçların dallarında donup kalıyor gibiydi. Çizmeler içinde kürk ceketlerine sarılmış insanlar karların içinde birer hayalet gibi geziniyor, sanki yerle gök arasındaki boşlukta dolaşıyorlardı. Birbirlerini tanıyanlar karşılaşınca duruyor, yüzlerini yaklaştırarak konuşuyorlardı. Yeni boyadan çıkmış gibi yüzleri kıpkırmızıydı. Ağızlarından kalın, koyu bir buğu çıkıyordu. Söyledikleri sözcükler bile ağızlarından çıkar çıkmaz donuyordu sanki. Keçi yolunda ilerlemekte olan Yuri, Liberius'la karşılaşınca durdu. Merhaba yabancı. Bu akşam benim kulübeye onur verseniz de gece de kalırsınız. Eski günlerden söz ederiz. Yeni haberlerim var. Haberci geri geldi mi? Varikino'dan haber var mı? Ne sizin ne de benimkilerden haber var. Yalnız benim içim rahat. Demek ki zamanında kaçıp kurtuldular. Yoksa kötü haber çabuk gelir. Başlarına bir şeyler gelseydi haber alırdık. Bu gece konuşuruz bunları. Sizi bekleyeceğim. O akşam Liberius'un kulübesine giden Yuri aynı soruları yineledi. Ailelerimizden ne haber aldın? Bana yalnızca bunu söyle. Burnunuzun dibinden ilerisini görmek istemiyorsunuz. Bildiğime göre sağ ve esenler. Ama esaslı bir haberim var. Bir parça söğüşet buyurmaz mısınız? Hayır, teşekkür ederim. Hadi konuş, konuyu değiştirme. Gerçekten söğüşet istemiyor musunuz? Neyse, ben yiyeceğim. Oysa daha çok ekmeğe ve sebzeye gereksinmemiz var. Kampta iskorbit hastalığı baş gösterdi. Kadınlar buradayken geçen yaz bol bol fındık börülce toplatacaktık, düşünemedik. Evet, söylediğim gibi durumumuz çok iyi. Her zaman söylediklerim gerçekleşmeye başladı. Kötü günleri geride bıraktık. Kolçak'ın adamları hat boyunca çekilmeye başladılar. Bozguna uğradılar, görüyorsun ya. Her zaman ne diyordun? Nasıl şikayet ettiğini anımsıyor musun? Ne zaman şikayet ettim? Her zaman. Hele Witsin tarafından sıkıştırıldığımız zaman pek canımı sıkıyordum. Yuri, isyancıların kurşuna dizildiği, Palik'in karısını ve çocuklarını öldürdüğü, birçokların azımasızca asılıp kesildiği yaz mevsimini anımsadı. Beyazlar ve kızıllar gerek barbarlıkta, gerekse kıyıcılıkta sanki birbirleriyle yarış etmişlerdi. Kan kokusu Yuri'nin burnunu, genzini doldurmuş, zavallı bayılacak kertelere gelmişti. İşte bu yüzden inlemiş, yakınmıştı. Ama Liberius bundan ne anlardı ki? Kulübe madeni kaplara yerleştirilmiş çıralarla aydınlatılıyordu. Bunlardan odaya tatlı bir kömür kokusu yayılıyor. Çıra yanıp kömür durumuna gelmiş olan tahta parçası altta duran su dolu bir kabın içine düşüyordu. O zaman Liberius kalkıyor, yenisini yakıyordu. Görüyorsun ya, ne yakmak zorundayım, gaz kalmadı. Odunlar da çok kuru, hemen yanıp bitiyor. Gerçekten et yemez misiniz? Ne bekliyorsunuz? Neden bir toplantı yapıp iskorbit hastalığı üzerine bir konuşma yapmıyorsunuz? Tanrı aşkına bana işkence yapmaktan vazgeç. Ailelerimiz hakkında ne biliyorsun? Söyledim ya, gelen haberlerde kesin bir şey yok. Ama aldığım son haberlerden öğrendiğim şeyleri anlatmadım henüz. İç savaş bitti. Kolçak'ın orduları yenildi. Kızıl Ordu Kolçak'ı izleyerek demir yolu boyunca denize sürüyor. Biz de geride dağınık bir durumda kalan beyazları temizleyeceğiz. Güney Rusya düşmandan bütünüyle temizlendi. Sevinmedin mi? Bu size yetmiyor mu? Seviniyorum tabii ama ailelerimiz nerede? Ne oldu onlara? Barikino'da olmamaları büyük bir şans. Kamedorovski'nin anlattıklarını doğrulayacak herhangi bir ize rastlamadık. Geçen yaz Varikino'ya yapılan garip baskın olayını anımsadınız mı? Bunun daima saçma bir şey olduğunu düşünmüştüm. Her neyse, köy boşaltılmış. Yani bir şeyler olmuş ama ne? Bir haber alamadık. Zamanında oradan uzaklaşmaları iyi olmuş. Aldığım habere göre geride kalan birkaç kişi herkesin kaçtığını söylemiş. Ya Yuryatin? Orada neler olmuş? Şimdi Yuryatin kimin elinde? O da ayrı bir öykü. Anlatılanların gerçek olması olanaksız. Ne olmuş? Orada hala beyazların bulunduğunu söylüyorlar ama olanaksız bu. Bunun ne kadar yalan bir haber olduğunu size hemen göstereceğim. Liberius kalktı. Tabağa bir çıra daha dikip yaktı. Sonra parça parça olmuş bir harita çıkarıp Yuryatin'i kalemle işaret etti. Bakın dedi. Burası beyazların püskürtüldüğü yerler. Burası, burası ve burası. Bütün bu bölge beyazlardan temizlendi, izliyor musunuz? Evet, Yuryatin yakınlarında bir yerde olmalarına olanak yok. Çünkü oralarda olsalardı, ana birlikte ilgileri kesilmiş olduğundan kaçıp kurtulmaları mümkün değildi. Komutanlarının bu kadar aptalca hareket etmesi olanaksız. Bunu bir çocuk bile anlar. Niçin ceketinizi giyiyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Biraz sonra gelirim, oda duman içinde, başıma ağrı girdi. Bir parça hava almak istiyorum. Yuri dışarı çıkınca kulübenin önüne oturmak için kullanılan ağaçlar kütüğünün üstündeki karı eldivenli eliyle süpürüp oturdu. Başını avuçlarının içine aldı. Tayga kamp ve çeteciler arasında geçirdiği 18 ay kafasından silinip gitmişti. Şimdi aklı sevdiği kimselerle doluydu. Onların ne olduklarını, nerede ne yaptıklarını düşündü. Gözünün önüne her biri ötekinden daha korkunç düşler beliriyordu. İşte Tonya kollarında Sasha olduğu halde kar tipisi içinde düşe kalka yürümeye çalışıyordu. Bütün gücünü kullanarak karın içinde ilerliyor ama her seferinde karın içine gömülmekten kurtulamıyordu. Kar her yanını kaplamıştı. Oh, Yuri unutmuştu. Tonya'nın kucağında iki çocuk vardı. Sasha ve yeni doğan bebek. İki eli de doluydu. Tıpkı kampta rastladığı yorgunluk ve umutsuzluktan çılgına düşmüş kadınlara benziyordu. Tonya'nın iki kolunda çocuk vardı. Yanında kendisine yardım edecek kimse yoktu. Sasha'nın babası ortadan kaybolmuştu. Nereye gittiğini bilen de yoktu. Zaten hep ailesinden uzak kalmış, onları en bunalımlı günlerde yalnız bırakmıştı. Ne biçim bir babaydı bu adam? Bir babanın ailesinin yanından kaçması ne demekti? Ya Tonya'nın babası ne durumdaydı? Alexander Aleksandrovic neredeydi? Ya Nuisha, diğerleri? En iyisi bunları düşünmemek, yanıtsız kalacak sorular sormamaktı. Yuri oturduğu yerden kalktı. Yeniden kulübeye girmek için ilerledi. Birden düşünceleri bambaşka bir tarafa yöneldi. Liberius'un yanına gitmekten vazgeçti. Uzun bir süre önce eline kaçma olanağı geçtiği takdirde kullanmak üzere bir tarafa bir çift kayakla bir torba bisküvit koymuştu. Tam kampın dışına, karların içine gömmüştü bunları. Yüksek bir çam ağacının dibindeydi. Bunları gömdüğü ağaç dibini şaşırmamak için ağaca bir de işaret koymuştu. Şimdi basıla basıla ince bir yol açılmış olan karların arasından hazinesinin gömülü olduğu yere yürümeye başladı. Ayın tüm görkemiyle parladığı aydınlık bir geceydi. Yuri nöbetçilerin nerelere konduğunu biliyordu. Onun için onlara görünmemek mümkündü. Ama üzerinde üvez ağacının bulunduğu tepeye gelince nöbetçilerden biri onu gördü. Kayaklarını olanca hızlı vererek gelip karşısına dikildi. ''Dur yoksa vururum!'' diye bağırdı. ''Kimsin, parolayı söyle!'' ''Sana ne oldu be adam, beni tanımıyor musun? Kamp doktoru Jivago'yum.'' ''Bağışla, birden tanıyamadım doktor yoldaş. Kötü bir niyetim yoktu. Doktor yoldaş ol ya da olma, daha ileriye bırakmam. Emir emirdir.'' Nasıl istersen. Parola Kızıl Sibirya'dır. İşareti de kahrolsun araya girenler. Güzel. Şimdi nereye istersen gidebilirsin. Gece vakti nereye gidiyorsun? Bir hasta falan mı var? Susadım. Bir türlü gözüme uyku girmedi. Bir parça çıkıp hava alayım dedim. Kar yiyip susuzluğumu da gideririm diye düşündüm. Sonra üvez ağacını ve üzerindeki meyveleri gördüm. Gidip birkaç tane yemeği arzuladım. Tam kentlilere özgü bir düşünce. Kış kıyamette üvez toplamak kimin aklına gelir? 3 yıldan beri sizin gibileri düşten, olmadık düşüncelerden kurtarmaya çalışıyoruz. Yine de olmuyor. Pekala, git istediğini topla, bana ne? Nöbetçi geldiği gibi aynı hızla kayarak uzaklaştı.